Basecast. Hütü Patron Koleji Makale Saati Sorumlu Öğrencisi olarak hem kendi adıma hem de katılımcı arkadaşlar adına hoş geldiniz demek istiyorum bir kez daha. Aramızda Makale Saati katılımcıların yanı sıra onkolojiye ilgi duyan, kariyer hedefleri olan arkadaşlar da katıldılar bugün. Daha çok soru cevap üzerinden ilerleyeceğiz. Onların da ekstra eklemek istedikleri soruları olursa onlara da söz vermeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Kısaca eğitim hayatınızdan, akademik hayatınızdan biraz bahsedebilir misiniz bize?
İsmim Denizcan Güven. 2007 yılında Diyarbakır Fen Lisesi'nden mezun oldum. Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce bölümünde fakültesi eğitimi bitirdim. 2013 yılında bitirmiştim. Daha sonra yine aynı yıl 2013'te Hacettepe Dahiliye'ye başladım. 2018, yani 2017 yan dalıyla birlikte 2018 yılının Ağustos ayında da medikal onkolojiye başladım. Şu anda son yılın içindeyim. Hani yani kısmetse bir 8-10 ay sonra da hani onkoloji bitmiş olacak diye düşünüyorum.
Hayırlısıyla hocam. Peki onkolojiyi seçmeye ne zaman karar verdiniz? Dahiliyeden hemen sonra aklınızda var mıydı? Başka uzmanlıkları düşünmüş müydünüz?
Yani şöyle hani zaten dahil fakültesini bitirdikten sonra dahiliye seçerken hani aklımda vardı. Bir miktar açıkçası dahiliye bölümleri arasında hani aşikar farklar var. Yani onkoloji ve hematoloji bir miktar daha farklı. Hani biraz da yani zaten farmakoloji ve genetik gibi hani bilimlere bir miktar daha bağımlı. Hani patolojiye bağımlı. Hastaların genellikle tanı almış geldiği, hani tanısal sürecin çoğunu bizim yönetmediğimiz, daha çok tedavi sürecinde yer aldığımız gruplar. Hani onun için ben onkoloji ve hematoloji düşünüyordum. Hem bir miktar farmakolojiye olan ilgim, hem de bir miktar işte moleküler genetiğe olan ilgimle birlikte dahiliye seçerken aslında onkoloji ve hematoloji vardı aklımda. Hacettepe'de dahiliye standı yaparken yani onkoloji zaten eğitiminizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Hani 4 yıllık sürenin 9-10 ayı onkolojide geçiyor diyebilirim. Hani güçlü bir onkoloji ekolü var burada. Burada da zaten bir miktar daha perçinlenmiş oldu. Tez bölümü de yine dahiliyedeki yani onkolojiydi. Hani onun için son bir yılımda da hani daha da işi dışlı olmuş oldum. Ondan sonra da buraya geldim.
Anlıyorum hocam. Peki asistanlığınız da dahiliyedeyken yan dala hazırlanmak zor olmuş muydu?
Yani şöyle o tabii şimdi o konu çok değişken. Şimdi miktar TUS gibi değil. Hani TUS'ta sizler hani sanıyorum dönem 5'ten itibaren işte dershaneye gidip hani ona bir 2 yıl ayırıyorsunuz. Çünkü ister istemez konu ağırlığı çok fazla ve hani önemli bir kısmı sizin aşina olmadığınız, bir kısmı eski yıllardan unuttuğunuz, bir kısmı da yeni yeni öğrenmeye çalıştığınız şeyleri harmanlayıp bir de internlüğün içinde yoğun bir süre içinde TUS çalışmaya çalışıyorsunuz. Yani çok zorlu süreçler. Yan dalda bir tık daha iyi olabilir. Neden de çünkü zaten gündelik hayatta yaptığınız işle alakalı bir sınav doğrudan. Yani onun için daha kompakt bir sınav. Hani onun için insanlar genellikle son yılda hazırlanıyorlar. Hani çoğu zaman da son 6-8 ayda hazırlanıyorlar. O da genellikle asistanlığın bir miktar daha yükünün azaldığı bir döneme denk geldiği için hani zaman açısından hani TUS kadar zorlayıcı bir sınav olmanı söyleyebilirim. Şu anda tabii bazı şeyler değişti. Özellikle dahiliye asistanları zorunlu hizmetin bitmesine bir 9 ay kala sınava girebiliyorlar. Bizde öyle bir şey yoktu. Onun için zorunlu hizmete gidip oradaki yoğunluğu sizi ne kadar etkileyeceği artık muhtemelen belirleyici faktör olacak sınavlarda, ama hani biz asistanlık yaparken hazırlık yapabiliyorduk. Çünkü hemen asistanlık bittiği gibi veya çoğu zaman bitmeden bile sınava girebiliyorduk. O bir miktar değişikliği açık.
Anlıyorum hocam. Peki neden Hacettepe onkolojiyi seçtiniz?
Ya yani şimdi şöyle yani zaten sizler de hani zaten burayı sevmeseniz hani bugün bu saati buraya ayırmazsınız diye düşünüyorum. Hani kabaca bir şekilde artık hani Hacettepe'yi sevdikten, kurumumuza bağlandıktan sonra zaten dahiliyeyi burada yaptıktan sonra, asistanlığı burada yaptıktan sonra gitmek daha da zor oluyor. Hani düşünecek olursak benim burada işte 14. yılım. Diyecek hani nereden baksanız hani dile kolay. Hani ömrümün yarısı neredeyse burada geçmiş olacak. Hani sizlerin önemli kısmında yine öyle olacağını hani ileride düşünüyorum. Hani kurumun zaten kalitesi ortada. Hani onun dışında böyle alıştığınız, sevdiğiniz bir ortamda, uzun zamandır tanıdığınız Arkadaşlarınızla birlikte çalışabilmek zaten çok güzel. Onun dışında zaten alabileceğiniz Türkiye şartlarında en iyi eğitimi muhtemelen burada alacağınızı zaten birçok bölümü seçerken biliyor oluyorsunuz. Bende de onlar rol oynadı.
Anlıyorum hocam. Peki onkoloji asistanı olarak orada çalışma koşullarınız nasıl? Görev ve sorumluluklarınız neler? Nöbet sıklığınız, tatilleriniz nasıl oluyor?
Şimdi şöyle zaman geçtikçe hani özellikle böyle servislere geçtikçe biraz daha sizler de yine göreceksiniz. Hani yan dal araştırma görevlileri yani fellowlar hastanede çoğunlukla birebir nöbet tutmuyorlar. İcapçı olarak daha çok görev alıyorlar. Bunun istisnası bir miktar yoğun bakım. Yani yoğun bakım dışında genellikle hani icapçı şeklinde çalışıyoruz. Yani Türkiye'nin hemen birçok yerinde böyledir. İstisnası dahili araştırma görevlisi sayısının az olduğu ve servislerin karma servis şeklinde değil de tüm branşların servislerin ayrı olduğu yerler nöbetçiler kalabiliyor. Ama bizim Hacettepe'de zaten tüm dahiliyenin hemen bilim dalları karma servis şeklinde takip ediliyor ve hani yataklar ortak çoğu zaman. Onun için dahiliyedeki kıdemli arkadaşlarımız nöbet tutuyorlar. Biz de genellikle icap şeklinde çalışıyoruz. Gündelik pratiğimiz hani günlük iş bölümümüz genellikle zaten rotasyonlar şeklinde olur. Hani Hacettepe Dahiliye'nin hemen tüm yan dallarında öyledir. 2 aylık ya da aylık rotasyonlarla farklı görevler yapıyorsunuz. Genellikle yataklı servise poliklinik diye görevleri 2'ye ayırabilirsiniz. Poliklinik bir de bizde kemoterapi ünitesi görevi var. Bir de bazen dış konsültasyon, dış servisler görevimiz olabiliyor. Hani bu rotasyonları değişmeli olarak yapıyoruz.
Anladım hocam. Peki kıdem durumu nasıl işliyor asistanlıkta? Mobbing falan oluyor mu kıdem kıdemsiz arasında?
Şimdi yine yan dal asistanlığı, yan dal araştırma görevli yine bu konuda da asistandan bir miktar farklı. Asistanlıkta kıdem cerrahi bölümlerde zaten son derece katık oranlarla hani neredeyse bellidir diye söylenir. Şimdi dahiliyede, pediatride çok fazla sayıda araştırma görevlisi arkadaşın olduğu özellikle Hacettepe dahiliye, Hacettepe pediatri gibi yerlerde de yine önemli ölçüde bir kıdem vardır. Yani çünkü herkesin yaptığı iş kabaca bellidir ve serviste bir kıdemli ve onun altındaki bir çömez dediğimiz daha az kıdemli arkadaşlar beraber çalışırlar. Ama yanda araştırma görevliğinde yani herkes her rotasyon döndüğü ve herkes birbirinin yerine hani geçtiği için yaş olarak da herkes birbiriyle çözüm hani yaşıt olduğu için kimse daha az zorunlu hizmet yapıp kimse daha fazla yaptığı için çok bir kıdem var diyemeyiz ama tabii ki yere daha önce başlamış olmak hani daha fazla tecrübe bir şeyleri fark ettirir. Yani o kişiye biraz daha fazla şey sorulacağını veyahut da yani daha çömezleri tarafından bu
Daha çok
kişinin
şey bekleneceğini.
olacağını hani söyleyebilir. Ama hani çok sert bir kıdemden burada bahsedemeyiz. Şimdi mobbing konusu çok tartışmalı bir konu. Hani öncelikle hiç mobbinge uğramadım diyen hani asistanlıkta, hani ana dal asistanlığında insan neredeyse yoktur. Hani benim gördüğüm kadarıyla hani böyle çevremde herkes ufak tefek uğrar ama aslında bu tam mobbing dediğiniz şey tam olarak bu değil. Mobbing dediğiniz şeyin sistematik bir yıldırım olması gerekiyor. Hani onun içinde bazı kriterler var. Yani 6 ay boyunca biri sizi sistematik olarak yıldırmaya çalışmıyorsa ona mobbing denmez. Ama böyle hani hepimiz sizler zaten hepiniz öylesinizdir. Bizlerden de bu yeni gençler olarak çok daha da parlaksınızdır. Çok daha da iyi yerlerden muhtemelen geliyorsunuzdur. Lisenizin, ortaokulunuzun, hani şimdi de yine sınıfınızın en değerli, en parlak adamları iken burada böyle tekrardan böyle bu benim işim mi diyeceğiniz işleri yaptığınız ve eksikler olduğunda doğrudan böyle eleştirileceğiniz ve böyle kalbinizin kırılacağı çok zaman olacağını söylemek maalesef gerekiyor. Ama hani bu hani en azından yani dahiliyede böyle sistematik bir mobbing yani olmadığını söylemem gerekiyor.
Sağ olun hocam. Peki asistanlığınızda bilimsel araştırmaya yönelik neler yapıyorsunuz? Makale, işte yazım, yayınlama, hocalarla ortak yayınlar yapıyor musunuz?
Yapabilirsiniz. Hani hemen her zaman yapabilirsiniz. Özellikle benim hani naçizane görüşüm hani öncelikle erken dönemde asistanlığın 1. yılında dahili için konuşacağım. Yani diğer branşların çalışma düzenine çok vakıf olmadığı için mümkünse bir Yani vaka raporu yazmanız yönünde olur. Hani hastanızın birinci yanında bir tane vaka raporu, kez hipotez yazıp hem bir akademik yayın nasıl yapılır, not programı nasıl kullanılır, bunlar konusunda bir tecrübe kazanmanızı öneririm. Hani İngilizcenizi de akademik yazım anlamında geliştirecek bir fırsat olur bu. Onun dışında artık ikinci yılınızdan itibaren de hani böyle mümkünse bölümlerde devam eden hani çalışmalarda veri girilme desteği olabilir, yine yayın yazım konusunda destek olabilir. Projelerin içine girmenizi öneririm. Zaten artık ikinci yıldan sonra tezinizle uğraşıyor olacaksınız. Hani tez hocanızla ve tez bölümünüzle birlikte hem o ünitede devam eden projelere katılabilir hem de teziniz dışında tezinizle ilişkili veya olmayan ekstra işler yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi mümkünse hani hastalık bitene kadar bir tane vaka raporu, mümkünse bir tane editör mektubu gibi, editorial letter veya da correspondence gibi bir yorum yazısı. Ondan sonra tezinizin makale haline gelmesi burada benim naçizane önereceğim şeyler olur. Bunların dışında da bir yazı nasıl yazılır, bir çalışma nasıl yapılır konusunda perspektif kazanmak için bir iki çalışmanın bir iki projenin de içinde yer almanız sizin için faydalı olur diye düşünüyorum.
Anladım hocam. Peki onkoloji bizim çok ilgi duyduğumuz bir branş son yıllarda çünkü gelişiyor, sürekli değişiyor. Araştırmaya çok açık bir alan. Siz kendinizi güncel tutmak için neler yapıyorsunuz? Kendinizi geliştirmek için yaptığınız şeyler var mı?
Sizler de gündelik hayatınızda görüyorsunuzdur. Hani siz de amfi derslerinizde veyahut da hocalarla olan daha küçük grup derslerinde artık hani günümüzde hemen her öğretim üyesinin biraz daha spesifik ilgi alanları var. Onun için bir bilim dalının tamamına çok optimum şekilde hakim olmak hani çok gerçekçi bir hedef değil akademik anlamda. Ama siz klinik pratiğinizde hani doğru uygulamaları yapacak şekilde güncel takip etmek durumundasınız. Yani bunun için takip edilebilecek aslında çok fazla sayıda kaynak da var artık günümüzde. Bizim büyük cemiyetlerin, Amerikan Onkoloji Derneği, Avrupa Onkoloji Derneği'nin kılavuzları, yine Amerikan Kanser Ağı dediğimiz NCCN'in kılavuzları, bunların yanında kendi derneğimizin yayınları, hani yayınlar olur. Bunların dışında aile yaslarına olduğunuzda da ailenin belli başlı baba dergileri, Regimen, New England Journal of Medicine, JAMA'yı çoğu zaman takip ediyor oluyorsunuz. Orada biraz daha güncel bilgileri takip etmeye çalışıyorsunuz. Yandan da geçtiğinizde de mesela biz de Amerikan Onkoloji Derneği'nin yine Journal of Clinical Oncology dergisi, yine Avrupa Onkoloji Derneği'nin En Son Onkoloji Dergisi gibi biraz alanda önde gelen dergileri de elinizden geldiğince takip etmeye çalışıyorsunuz. Hani ileride hangi hasta grubuyla kendi ana dalınızda hangi hasta grubuna daha çok eğilmek istiyorsanız, hangi hastalıklara daha çok eğilmek istiyorsanız onunla ilgili biraz daha fazla okuma, biraz daha derin okuma yapıyor oluyorsunuz. Ama gündelik pratik için, güncel kalmak için kılavuzlar hayati.
Anladım hocam. Tabii şimdi korona dönemindeyiz ama normal şartlarda yurt içi yurt dışı kongrelere katılım durumunuz nasıl oluyor? Sık gidiyor musunuz?
Yani şöyle, şimdi yurt dışı ile ilgili olarak hani zaten Amerikan Onkoloji Derneği, Avrupa Onkoloji Derneği'nin ikisine yılda birer kere olan bir kongresi var. Genel onkoloji kongreleri bunlar. Bunun dışında daha spesifik gastrointestinal kanserler için, genitourinary kanserler için, akciğer kanseri için, meno kanserler için ayrı ayrı toplantılar var. En azından yanlar araştırma görevlisi, yani fellow nezdinde biraz da genel onkoloji kongrelerini takip etmek bizim hem yetişebildiğimiz hem de bir kadar sponsor bulabildiğimiz kongreler biraz da genel onkoloji kongreleri oluyor. Onlar bizim zaten daha büyük kongrelerimiz. ASCO dediğimiz, ASCO Amerikan Onkoloji Derneği'nin yıllık kongresi ve ESMO. ESMO'nun yıllık kongresi, hani yurt dışında takip etmeye çalıştığımız toplantılar. Türkiye içinde de yine öncelikle kendi derneğimizin yıllık toplantıları olur. Yıllık kongresi, ona katılırız. Hemen tüm branşlarda böyledir. Ulusal derneğin toplantısı. Onun dışında zaten ekseriyetle hani Ankara son derece büyük bir şehir ve hani çok fazla sayıda büyük merkez var. İstanbul'da öyle, İzmir'de öyle. Normal zamanlarda hani kongre dışı akşam toplantıları, eğitimler, hani kurslar, hafta sonu bir günlük toplantılar çok olur. Hani bunları da mümkün olunca takip etmeye çalışırız.
Hocam ben bir şey sorabilir miyim?
Evet, buyurun efendim.
Bu kongrelerde poster sunan hani, onkoloji bölümünden hiç asistan abi var mı? Abi abla.
Tabii. Yani şöyle, burada elimizden geldiğince zaten bildiriyle katılmak isteriz hani toplantılara. Hani sizin de hani ilerleyen dönemde hedefiniz olsun. Herhangi bir toplantıya katıldığınızda daha erken dönemde, daha genç yaşlarda belki vaka bildirimleriyle biraz daha tecrübe kazandıkça, çalışmalar yapmaya başladıkça da klinik çalışmalarınızın bildirileriyle poster sunumu olsun, sözel sunumu olsun katılmaya çalışmanızı hani kongrelere giderken orada eğitim almak yanında kendi akademik etkinliklerinizde sunmanız zaten gerekiyor. Hani zaten yanında araştırma görevliliği hani yani fellowluk hani bunun için zaten son derece önemli. Hani çok sayıda kongreye biz katılıp hani çoğuna bildiri göndermeye çalışırız. Hani sizler de dahiliyede olursanız da başka branşta olursanız da toplantılara gittikçe bildiri göndermeye çalışıyor olacaksınız ve gönderirsiniz. Mühim olan şey tabii ulusal toplantılar dışında uluslararası toplantılar da var olabilmek. Hani onlar için öyle daha kapsamlı, daha uzun süreli, daha emek gerektiren işleri biraz daha tecrübelendikçe yapmaya çalışıyoruz. Hani sizler de inşallah yaparsınız.
Peki hocam, yurt dışı deneyim imkanınız oldu mu hiç yandal asistanlığınızda? Öyle bir program var mı?
Yurt dışı deneyim, sizlerin de bildiği gibi hani, takip ediyorsanız hani, dekanlığın sitesinden de vesairelerinden hani, ya da hocalarınızın yetkilerinden de ekseriyetle görüyorsunuzdur. Yani Hacettepe Üniversitesi yurt dışı akademik tecrübeye çok değer veren, hani tüm akademisyenlerin yurt dışına gitmesini belli bir süre isteyen bir kurum. Hani Türkiye'de önde gelen birçok kurum böyle. Çoğunlukla yandan araştırma görevleri çoğunlukla son yıl içinde gitmeye çalışırlar. Hani 4 ay ile 1 yıl arasında değişen sürelerde bizim gördüğümüz gittikleri. Zaten ben de gidecektim. Bazı arkadaşlarımız da gidecekti ama Covid tabi burada çok ciddi bu konuda bir harabiyet ve hasar yaptı. Özellikle ben şahsım adına klinik pratikte yapılan bir yere gitmek istiyordum ama hani özellikle böyle misafir olarak giden, observer olarak, gözlemci olarak giden veya araştırmacı olarak giden kişileri genellikle home office çalıştırıyorlar. Hani ondan dolayı hani en azından bizle birlikte giren hani COVID dönemine yan dal uzmanla denk gelen arkadaşların önemli bir kısmı gitmekten vazgeçtiler. Hani ben de o şekilde gitmekten vazgeçtim. Ama laboratuvarda çalışmak için belli bir süre gitmek isteyen arkadaşlarımız Haziran ayından sonra gidebilmeye tekrar başladılar. Hani onlarda çok bir kısıtlama yok gibi gözüküyor. Ama normal şartlar altında bir yurt dışı tecrübesi inşallah bu COVID geçtikten sonra hani yan dal sırasında ya da sonrasında erken dönemde bir akademik title vesaire öncesi yapılması çok önerilen, hani önemli bir vizyon kazandırdığı söylenen bir olay.
Anladım hocam. Peki siz uzmanlığınızı yurt dışında yapmayı hiç düşünmüş müydünüz?
Uzmanlığı yurt dışında şimdi yapma konusu hani burada biraz hani sami konuşma taraftarıyım. Şimdi uzmanlığı yurt dışında yapmanın çok fazla parametresi var. Şimdi olmazsa olmazlardan biri çok cesur bir insan değilseniz ki ben değildim diye düşünüyorum geriye dönüp bakınca. Ailenizde veya çevrenizde bunu yapan insanların olması gerekiyor ki yani böyle bir miktar rehberlik olsun. Veyahut da kendim ben gidiyorum deyip belli bir süre sıkıntı çekmeyi yüzü olarak gideceksiniz. Yani konfor zonunuzdan çıkacak bir cesaretim de olmadı ama yapılandırmış planım da yoktu. Ama hani şöyle şu anda mesela onkoloji için işte hematolojide, nefrolojide benim arkadaşlarım işte yaşlarımızı 10 kişi böyle otursak herkes ya ben de bir ara burada gitmek için cesaret de mümkünse en az söylenen 2 yıla yakın bir zaman ayırıp yani ya dil için ya da Amerika için gidiyorsanız borç sınavı için ciddi bir zaman ayırıp orada da mümkünse belli bir süre maaşsız veya düşük maaşlı çalışmayı göze alarak uzun vadeli plan yapmanız gerektiği yönünde. Onun dışında böyle fakültesini bitirdiğinizde hani bir TUS hazırlığınız belirgin yoksa yurt dışı konusunda kafanız karışıksa net bir plan ortaya koyamadıysanız o işin sonu hani benim gördüğüm kadarıyla maalesef hani tekrardan bir TUS'a hazırlanayım şeklinde zorunlu hizmet yaparken bir daha yoğun çalışmaya uğraşmak da geçiyor. Onun için bunları yapmak istiyorsanız erken başlamanız gerekiyor.
Anladım hocam. Peki maaş durumu nasıl asistanlıkta? Şimdi maaş sormak garip geliyor bana ama. Bu arada biraz sesiniz gidiyor hocam hala.
Yandan asistanlıkta maaş durumu bir şey farklı.
Şöyle yapayım.
Belki biraz daha iyi olur, kusura bakmayın.
Biliyoruz, duyuyoruz.
Maaş durumu hani asistanlıkta pratisyen maaşı alıyorsunuz. Onun yanında bir sabit döner denilen bir döner sermayesi, ek ödeme oluyor. Bu genellikle 1000-1500 lira arasındadır. Yani zaten standart maaşı hepiniz biliyoruz. Yani ortalama 4500-5500 lira arasında pratisyen ve uzman maaşları değişiyor. Asistanlık nöbet ücreti oluyor açıkçası. Hani tuttuğunuz nöbet ile orantılı olan bir nöbet ücreti oluyor. Yandan sırasında nöbet tutmadığımız için olmuyor. Yani toplam dediğim gibi kurum arası çok değişken olduğunu hani söylemek gerekiyor. Bir miktar daha yani dağıtılan döner sermayeye göre hani siz toplam elinize geçen para 6000 lira da olabilir. Hani bir yanda araştırma görevlisi yani 6000-6500 lira da olabilir. Hani bizimki düşük tarafta bir miktar. Ama 10.000 lira üzeri, 12.000 lira, 13.000 lira alanlar da olabilir. Ama bu Twitter'da vesaire gördüğünüz işte beyin cerrahi uzmanı maaşı 35.000 lira ile 42.000 lira arasıdır gibi şeyler. Gerçek şeyler değil yani. Onu söylemek.
Anladım hocam. Bir de bu soruyu çoğu arkadaşım sordu. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Onkolojinin duygusal, psikolojik açıdan çok zorlu bir branş olduğunu biliyoruz. Bu tercihimizi sizce ne yönde etkilemeli? Sizi nasıl etkiledi asistanınıza?
Burada çok basit bir şey var. Şimdi böyle gerçekten özellikle yataklı servislerde sizler de stajyer olduğunuzda vesaire göreceksiniz. Yani çok bağlandığınız hastalar olabilir. Allah korusun çok genç hastalar olabiliyor. Çok beklenmedik hani maalesef hani hasta ölümleri olabiliyor. Bunlar ne kadar yıl bu işi yaparsanız yapın sizi üzecek, yoracak şeyler. Onkolojide hemen her gün kötü haber vermek durumunda kalıyorsunuz. Tabii ki bunun ciddi bir emosyonel yükü var. Bir yandan da hastalıktan bir fayda gördüğünde oradaki sizin tatmininiz, hani tüm ailenin onun seviniyor olması da açıkçası bir miktar bir değeri. Yani onun için kaybettiğinizde hani hastalık ilerlediğinde hem hasta hem de sevenleriyle birlikte sizin de üzüldüğünüz bir süreç. Ama işler iyi gittiğinde sonuçlar hani olumlu olduğunda birçok kişinin sizle birlikte sevindiği, mutlu olduğu bir süreç. Yani onun için eksisi de artısı da bir miktar fazla oluyor. Hani böyle kronik insan hayatını az etkileyen hastalıklarda eksi de artı da bir tık daha az olur. Ama işte bizde hani yani high ve low biraz daha maalesef fazla. Burada açıkçası zaman geçtikçe hani bize de söylenen biraz daha birçok konuya profesyonel yaklaşılacağı yönünde hem sizin alana hakimiyetiniz arttıkça hastalıkla ilgili ve tedavilerle ilgili beklentilere çok daha hakim oluyorsunuz zaten. Bu şekilde çok daha doğru bilgi vermiş oluyorsunuz. Ve bu şekilde süreci hasta birlikte daha iyi yönetebiliyorsunuz. Ama tabii ki yani hani Allah korusun 30 yaşında 40 yaşında bir insanı hani kaybedildiğinde, hastalığı ilerlediğinde, metastik hastalıkla geldiğinde buna üzülmek, hani bunun sizi bir miktar yorması zaten insani bir şey. Bunun olması gerekiyor zaten. Bu bir işi yapmamak için bir parametre değil açıkçası bana sorarsanız. Olmaması gerekir ama kim insan hiç kaldıramayabilir. Orada zaten kendini bilerek, yani kendi duygusal dünyasını bilerek hareket ediyor, tercih yapıyor olmak gerekiyor.
Anladım hocam. Peki mesleki tatmin konusunda onkolojiden ne bekliyordunuz, ne buldunuz?
Ya işte mesleki tatmin konusu şimdi son derece değişken bir şey. Şimdi öncelikle asistanlıkta da hani sonra bir yandan asistanlığında da siz zaten süpervizyon altında çalışıyorsunuz. Mesleki tatmin tabii ki sağlayabilirsiniz. Ama mesleki tatmin zaman içinde hani artması bir miktar beklenen bir şey. Hani kendiniz istediğiniz şeyle ilgilendikçe, biraz daha spesifik ilgi alanlarınızla ilgilendikçe zaman içinde artabilir. Onkolojide zaten hani ben en azından kendi adıma beklentilerim. Öncelikle branşın farmakoloji ve genetik gibi radyolojinin desteğiyle, teknolojiyle çok iç içe olan bir branş olması, tıptaki gelişmelerin önemli bir kısmından hem preklinik hem klinik faydalanıyor olması, çok dinamik gelişen bir alan olması. Benim açımdan zaten mesleki tatmin için en değerli şeylerden de. Özellikle hastalıkların tedavi kısmında olmak yine benim istediğim bir şeydi. Kimi arkadaşım sanatsal kısmında olmayı, yani dahiliyede ki böyle bazı puzzle'ları çözmeyi isteyebilir. Özellikle mesela romatolojide bağ dokusu hastalığıyla uğraşıyorsanız doğrudan burada tanısal sürecin çok değerli olduğu, orada klasik dahiliye bilgileriyle, semiyolojiyle, hasta hikayesiyle hastanın tanısını koyduğunuz sürecin en keyifli olduğu bir branş da yapabilirsiniz. Bizde biraz daha tedavi ön planda. Multidisipliner yaklaşımda tedavi yapabilmek benim en çok istediğim şeylerden biri. Onun için de ben memnunum diyebilirim.
Anladım hocam. Peki asistanlığınızı da kendinize yeterince zaman ayırabiliyor musunuz? Hani kafanızı dağıtacak zamanınız oluyor mu?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Birinci yıl asistanlığında burada hani Hacettepe Dahiliye'de 10 nöbet tutulur. Dolayısıyla hayatınız şöyle olur. Nöbet öncesi gün, nöbet ve nöbet sonrası gün şeklinde. Hayatınız üçe ayrılır. Orada miktar sosyal çevrenizin önemi var. Yani şöyle burada mühim olan şeylerden biri hani bir şekilde o süreçlerin hepsinin zamanla geçiyor olduğu, hani işlerin daha iyi bilmek gerekiyor. Bir de sizle birlikte aynı yoldan geçen arkadaşlarınız, yani eş kıdemleriniz. Onlarla böyle artık yüzük kardeşi gibi oluyorsunuz. Yani birlikte zorlukları çekiyorsunuz. Ama böyle arada da beraber dinleniyorsunuz. Beraber bir şekilde hallediyorsunuz. Kendinize zaman ayırmak, ilgi alanınıza zaman ayırmak için zamanlar yaratmak tabii her zaman sizdenizde ama özellikle bir yerde en genç sizseniz, en küçük sizseniz, en son başlayan sizseniz kendinize çok daha az zaman ayırabileceğiniz biraz muhakkak.
Anladım. Peki hiç böyle istifa etmeyi düşündüğünüz, size artık çok ağır gelen bir an oldu mu?
Aile hastanında oldu. Aile hastanında ciddi olarak düşündüm. Tekrar sınava girmeyi de düşündüm. Hani hatta bu TUS sınavları şu an biraz düzeldi ama hani tekrarlayan defalar açıklanıyordu. Başka branşlara geçmeyi o genel açıklamayla düşündüm. Çok arkadaşım düşündü. Bunlar olabiliyor. Özellikle böyle asistan 7. 8. ayında çömez depresyonu dediğimiz böyle bir asistan jargonuyla bir dönem var. Orada ben de düşündüm. Sonra bir şekilde devam ettim. Orada da işte yani o kötü günlerin diyelim hani daha yoğun hani yaptığınız işten hiç tatmin neredeyse almadığınız hani orada bir miktar zamanla azalacağını biraz daha beyninizi kullanarak iş yapacağınız, daha kendinizi daha faydalı hissedeceğiniz zamanlara az kaldığını büyüklerimiz söyledi. İlk de söylemişler. Onun için biz de kaldık.
Anladım hocam. O zaman tekrar kariyer basamaklarını tırmansam onkolojiyi seçerdim diyebiliyor musunuz?
Derim yani kesinlikle derim diye düşünüyorum. Yani kesinlikle.
Anladım. Bize peki bu konuda verebileceğiniz tavsiyeler var mı başka?
Ya size bir
Dediniz ya bu süreçte dayanın, hani iyi günler gelecek tarzında.
yani size öncelikle size vereceğim en iyi tavsiye açıkçası şu anda COVID döneminde beden ve ruh sağlığınıza dikkat etmeniz. Hani açıkçası yani bu günler geçtikten sonra umuyorum ki hepimiz daha iyi olacağız. Daha huzurlu olacağız, daha mutlu olacağız. Herkes birbirini özledi. Üniversite hayatını sizin zaten ne kadar özlediğinizi tahmin edemiyorum. Hani açıkçası yani böyle şu anda yani işte lisedeki hayatınızın orada da yine okula gidiyordunuz. Yani nasıl yani tahmin edemiyorum açıkçası yani tam olarak şu andaki şeyi ruh halini ama bir zamanla düzeldikten sonra benim size vereceğim COVID'den sonra ikinci tavsiye kendinizi geliştirmek. Yani ne yapıyorsanız hani o konuda iyi olmaya çalışmanız hani gerekiyor. Bence diğer vereceğim tavsiye de kendi işinize bakmanız. Yani mesela hani sen şu anda Hütfat Makale Grubu sorumlusu Selin olarak bugün dünden daha iyi, yarın da bugünden daha iyi olmayı hedeflemen gerekiyor. Kendini herhangi biriyle bir şeyle kıyaslarken alacağın önemli referans noktası yine bence kendin olması gerekiyor. Bunu yaparsan çok daha huzurlu oluyorsun, çok daha mutlu oluyorsun. Çok daha hedefe yönelik bir şekilde kendini geliştirebiliyorsun diye düşünüyorum. Onun dışında verebileceğim diğer tavsiye de hani her zaman sizi destekleyen, sizi olumlu yönde yüreklendiren insanlarla birlikte olmanız. Motivasyonunuzu bozan insanların çok çevresinde durmamanız açıkçası. Size yapabilirsin diyen insanlarla birlikte olmanız ve diğer insanlarla birlikte olmanız sadece bu iş için değil, her iş için, hayatınızın her alanı için olmazsa olmaz bir şey. Bunların dışında da en azından ileride kariyer açısından kesinlikle sevdiğiniz işi yapmanız. Yani içinizden gelen işi yapmanız. Burada açıkçası mahalle baskısı tırnak içinde diyeceğim şeyden mümkün olunca kaçınmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, laboratuvarla ilgilenmek isteyen biriyseniz, bu şekilde bilim insanı olacaksanız, işte atıyorum cerrahi bir branşa tercih etmenize veyahut da puanınız işte TUS'ta puanınıza göre bir tercih yapmanıza vesaire yani gerek olduğunu çok düşünmüyorum. Tabii ki belli realiteler var ama sevmediğiniz bir işi birisi söylüyor diye veyahut da toplum normları onu istiyor diye en yani tıp alanında yapmanızı önermem. Çünkü bir işi iyi yaptığınız zaman her şekilde kendinize saygı duyacaksınız ve herhangi bir ortamda değeriniz olacak diye düşünüyorum.
Anladım hocam. Bir de bir arkadaşımız ötenazi hakkında fikirlerinizi merak etmiş.
Öncelikle ötenazi illegal bildiğiniz gibi. Hani ülkemizde evet. Dünyada böyle olduğu çok az yer var. Hani onun için burada hani burada benim görüşlerimin ne olduğundan çok bunun pratik olarak uygulanmadığı ve uygulanmayacağı hani öngörülebilir bir gelecekte bunu söylenmesi gerekiyor. Açıkçası bırakın hani ötenaziyi, bizim hastalarımızın önemli bir kısmı ki dünyanın birçok yerinde böyle, hastalığı tam olarak bilmiyor. Hastalığın yaygınlığını bilmiyor. Ki hani sizinlerin de hemen hepinizin çevresinde özellikle böyle ileri yaş, hani dede nene veyahut da uzak hani akrabalarınızdan yaşı büyük insanlara daha gençlerin hastalığıyla ilgili ayrıntıların tamamını vermediği çözme maalesef görürsünüz. Onun için bizim branşımız için hani ötenazi çok konuşulası bir halde değil. Ötenazi biraz daha benim gördüğüm kadarıyla yani en azından Türkiye'de de öyle, diğer desteklenmediği ülkelerde de öyle. Genç bilinci tamamen açık. Spinal kord hasarı oluşmuş. Onun için yatağa bağımlı olmuş. Ama bunun dışında herhangi bir organ fonksiyon bozukluğu olmayan, çok uzun sürecek bir ömrü hani maalesef tam bağımlı geçirecek hasta grupları için bir miktar daha, hani ALS hastaları da bir miktar konuşulan bir olay. Ama dediğim gibi en azından onkoloji konusunda hani çok konuşulan bir pratik değil ötenazi. Hani onun yerine bizim bazı hastalarımız hani sistemik tedaviyi kabul etmezler. Tedaviyi reddetme daha çok konuşulan ve bizim alanımızda konuşabileceğimiz bir şey olur.
Anladım hocam. Peki onkolojinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ileride sizce daha da önem kazanır mı? Hangi onkoloji branşları daha revaçta olacak? İmmünoterapi vesaire.
Yani şöyle söyleyeyim, son 20 yıl hedefe yönelik tedavilerde immünoterapinin yılı olmuş denebilir onkolojide. Bundan sonra öyle olacak gibi gözüküyor. Bunların yanında bireyselleştirilmiş tedavi, precision medicine denilen veyahut da personalized medicine denilen kişiye yönelik tedaviler, tümörlerin profillenmesiyle hastaların daha hedefe yönelik tedaviler alması artık onkolojide bundan sonra devam edecek. Gelişik alanlar gibi gözüküyor. Bunların dışında yapay zeka, her zaman olduğu gibi kanser prevansiyonu ve erken tanı, tarama testlerindeki gelişmeler de yine muhtemelen devam edecektir. Onkoloji gelişecektir. Yani teknolojiyi çok kullanıyor. Hani şu anda sizler de yine takip ediyorsunuz. Patolojide, radyolojide, biyokimyada zaten genetik bilimin önemli bir kısmı erişkin özellikle ilgilenen bu branşların bölümlerinde onkoloji çalışmaları tüm çalışmaların çoğunluğunu oluşturuyor. Hani bunu gördüğümüz kadarıyla da kardiyovasküler hastalıklar takip ediyor. Burada muhtemelen kanserlerin zaman içinde biraz daha özellikle metastik hastalıkların kronik bir hastalık haline geleceği, hastanın yaşam sürelerinin uzayacağı bir süreçle birlikte onkoloji daha da diğer bir önem kazanacaktır diye düşünüyoruz.
Anladım hocam. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Onkoloji alanında ulusal uluslararası birçok dernek, topluluk var. Bunlara üyelik süreciniz nasıl oldu? Ne zaman başladınız?
Şöyle, en azından bizim ulusal derneğimiz onkoloji fellowları ve onkoloji uzmanlarını dahil eder. Avrupa'daki Amerika'daki dernekler de öyle. Hani onkoloji fellowları, yandıl araştırma görevleri uzmanların dahil eder. Sizler şu anda hani öğrenci olarak genel tıp dernekleri ve öğrenci derneklerine katılabilirsiniz. Asistanlığınızda da Anadolu derneklerine katılabilirsiniz. Yandal derneklerinin aktivitelerine katılabilmekle birlikte çoğunlukla üye olamazsınız. Hani üyelik için bir kısmı ücretsizdir. Özellikle yandal araştırma görevlerine çoğu ücretsiz. Zaten ulusal dernekler çok cüzi aylık ücretleri alırlar. Aylık yıllık 50 liranın altında olur onlar. Uluslararası derneklerde hani benim gördüğüm kadarıyla maksimum yılda $500 civarında kayıt ücretleri var. İleride uzman olduğunuzda yani karşılayabileceğiniz ve kolaylıkla üye olabileceğiniz platformlar gibi gözüküyor.
Anladım hocam. Arkadaşlar başka sorusu olan var mı?
Benim var.
Tamam. Sorabilirsin.
Bu sürece uzmanlık sürecine nasıl doktorayı dahil edebiliriz? Hani uzmanlığımızı yapmadan önce mi doktorayı yapmalıyız? Hani yapmak istiyorsak ya da yaptıktan sonra mı? Siz ne düşünürsünüz bu konuda?
Öncelikle benim doktoram yok. Hani onu söyleyerek başlamak istiyorum. Hani herhangi bir doktora programına dahil değilim. Hani onun için yanlış şeyler söylemek istiyorum. Kadarıyla en azından sizler için. MD PhD programlarının dışında da hani bunların dışında asistanken yine böyle başlayabilen arkadaşlarımız var ama hemen tüm doktora programları yaklaşık 2 yıllık bir süreyi tam zamanlı olarak doktora yaptığınız yerde geçirmenizi ister. Hani onun için burada en önemli şey, en önemli sorun zaman sorunu ve burada mekan sorunu açıkçası. Yani ya tıp fakültesi eğitimini ara verip doktorayı bitireceksiniz, tıp fakültesi içinde yapıyorsanız yani veyahut da bir kısmını tıp fakültesi içinde yapıp daha doğrusu tıbı bitirip tezinizi bitireceksiniz. Asistanlık yapıyorsanız da dahili asistanlığınızı bitirip Yandal'a başlamadan önce PhD'yi bitirebilirsiniz. Üçüncü bir ihtimalle de Yandal içinde başlayıp belli bir süre klinik hekimliğe ara verip ondan sonra doktorayı bitirmek. Yüksek lisans için yani en azından Türkiye'de beraber idame edebiliyorsunuz ama doktorayı için en az bir buçuk yıl hani tam zamanlı orada çalışmanızı isteyebilirim.
Teşekkür ederim hocam.
Hocam ben bir şey sorabilir miyim yine MD PhD ile alakalı? Daha doğrusu PhD ile alakalı. Mesela PhD ile temel onkolojide işte doktora tam terimleri doğru kullanıyor muyum emin değilim ama mesela bunun daha sonraki meslek hayatınızda ne gibi faydaları olabilir? Bunu yani meslektaşlarınızda gördüğünüz ayrıyeten faydaları ya da dezavantajları oluyor mu zaman yani 2 yıllık kayıp dışında? Kayıp da demeyelim de 2 yıllık bir fedakarlık dışında.
Şöyle hani zarar olmayacağı dediğiniz gibi muhakkak hani burada hani 2 yıl klinik pratikten uzak kalmak sonrasında kapatılacak bir fedakarlık diyelim hani veyahut da ara diyelim. Yani bunun yanında hani hayatınız boyunca sizde kalan PhD ünvanınız oluyor hani en basitinden ve bunun dışında hem preklinik hem de klinikte tecrübesi olan bizim çoğu zaman iş yükünden dolayı yapamadığımız ülkemizde son derece az bulunan bir akademisyen grubundan oluyorsunuz. Yani onun için tabii ki önemli bir değeri var. Hani temel onkolojide PhD yapıp hem de medikal onkoloji uzmanı olmanız hani tabii ki çok değerli olur hani sizler açısından. Okuduğunuz şeyleri, makaleleri anlayabilmenizden kendinizin ilerleyen dönemde prekliniği de içine alan çalışmalar yapabilmenize kadar çok faydası olur diye düşünüyorum.
Teşekkürler hocam.
Ben de bir soru sorabilir miyim?
Tabii.
Ya biraz aslında zor bir soru. Hani yasal olarak ne konudayız onu da bilmiyorum ama DNR ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle onkolojide atıyorum çok yayılmış hastalığı olan bir hastayı resüte etmek eğer ona çok büyük bir şey katmayacaksa atıyorum 80-90 yaşında ve çok ağrı çeken birinden bahsediyoruz. Yani DNR şu an pratikte uygulanıyor mu diye sorabilir miyim?
Kısa uygulanmıyor. Çünkü ülkemizde hem DNR hem de DNI yani donor desteği ve donor intubate lig olarak yasak. Onun için uygulanmıyor. Yani onun için siz maalesef bazen hastanın veya yakınının da isteğine karşı olarak hani tam desteği veriyorsunuz her zaman. Ülkemizde bu konuda bir şey yok. Yani yasal düzenleme yok. Derneklerin daha önce sanıyorum bu yönde girişimleri olmuş ama hani şimdi bir gelişme yok.
Teşekkür ederim.
Teşekkürler.
Hocam ben de şeyi sormak istiyorum. Hacettepe'de mesela işte onkolojide yan dalı yaptıktan sonra yeniden yani Hacettepe'de biz bu akademik kariyerimize devam etmek istersek mesela neler yapmamız gerekiyor bu süreçlerde? Yani nelere dikkat ediliyor?
Ya şöyle hani öncelikle hani alanınıza hakim olmanız zaten gerekecek. Hani yandan araştırma görevli sürecini ve asistanlığınızı iyi geçirmeniz gerekiyor. Hani hem akademik anlamda hem de klinik pratik anlamında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ama bir yerde kalıcı olarak hani akademik kadro almanız hani çok fazla değişkeni var. Hani o anda kurumdaki ihtiyaç bunun en önemli belirleyicisi açıkçası. Hani siz çok iyi bir akademisyen olacak olabilirsiniz ama kurumda ihtiyaç olmayabilir veyahut da kadro olmayabilir. Böyle tayin yapan branşlarda olduğu gibi bizde normlar çok olur. Hani akademik kadro alamamakta. Onun için dediğim gibi sadece siz zamanınızı hem akademik anlamda hem de klinik anlamda iyi geçirmek dışında burada sizin kontrol edebileceğiniz çok parametre yok. Sonrası dediğim gibi hani kurumların takdiri ve bir miktar kadro olanakları ve ihtiyaçları da şekilleniyor.
Teşekkürler. Tabii.
Arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Sanırım yok. hocam.
Bir şey daha sorabilir miyim?
Yani Bengi.
Bu ya Hacettepe'nin dahiliye asistanlığı ile ilgili hani ciddi bir böyle nasıl denir? İşte çok fazla nöbet tutuluyor, çok yoruluyor asistanlar, işte Hacettepe'nin dahiliyesi zor şeklinde bir şey var. Bu ya bazı asistanlar da hep onaylıyor, hani sizin gibi şey çok olmuş sanırım. Hani bırakacağım, yeter Ankara Tıp'a geçeceğim atıyorum, İstanbul'a gideceğim falan. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Benim naçizane gördüğüm kadarıyla hani bir şekilde siz zaten internlükte birçok şeyi daha net görüyor olacaksınız. Hani burada kafanızda birçok şey oturacak. Belli sayıda nöbet, fazla sayıda nöbet tutulmuyor mu? Tutuluyor. Ama hani hemen her yerde olduğu gibi bu Hacettepe dahiliyeden daha yoğun nöbet tutan bölümler de var. Daha az nöbet tutan bölümler de var. Nöbet sonrası izin artık hani geldi. Hacettepe dahiliyede hani o bayağı arkadaşlarımıza bir miktar rahatlattı gibi yaşam kalitesi açısından. Hani nöbet sonrası izin olduğu müddetçe nöbetlerinde zaten eğitiminize, pratiğinize ciddi katkıları olacaktır. Burada bu nöbeti ne kadar uzun süre tutacağınız burada önemli. O da değişken. Yani genellikle Hacettepe dahiliyede yoğun bakım rotasyonuna girene kadar 8 aylık bir süre boyunca 3 güne bir nöbet tutuluyor. Nöbet sonrası izinle birlikte çoğunlukla kaldırabileceğiniz büyük olduğunu düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Hocam ben bir şey sorayım. Hematoloji ile onkoloji arasında kaldım demiştiniz dahiliyeden sonra. Peki onkoloji nasıl seçtiniz? Yani hematolojidense onkoloji dedirten şey ne oldu size?
Solid tümörlerle uğraşmak istedim açıkçası biraz daha. Hani hematolojik malignitelerdense. Hematolojinin benim hematoloji kısmı var. Hani gündelik işlerin en az yarısını oluşturan. Benim hematoloji de başlı başına zaten ayrı bir branş gibi. Hani burada hemofiller, kan bozuklukları, anemiler, mielofibrozis hastalıkları bir kısmı. Onlar yerine biraz da tamamıyla tümörle uğraşan, mümkünse solid tümörle uğraşan bir hastalık grubuyla uğraşmak istediğim için hani onkolojide karar kıldım.
Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar?
Hocam buradan sonra peki ne düşünüyorsunuz bitirdikten sonra yandığınızı?
Zorunlu düşünüyorum. Mehmet Ali. Öncelikle zorunlu hizmet. Yani sonrasını kestirmek son derece güç. Hani dediğim gibi biraz önce o çok parametreli bir şey. Yani şimdi sizler tabii çok genç kardeşlerimsiniz. Hani birçok şeyi tabii birçok konuda çok az bağımlılığınız var ama hani yani işte ev hayatı vesairesi derken işte işin böyle maddi manevi boyutları, nerede ne şekilde çalışabileceğiniz, hani nerede bir pozisyon kaldırabileceğiniz. Bunlar çok değişken şeyler. Yani şu anda önümü görebiliyorum dersen doğru bir şey söylemiş olmam.
Ben bir şey daha sorabilir miyim? Çok şey yaptım ama bu hani sanırım bu çok yeni geldi. Bu dahiliyeciler hani zorunluya gidip sonra yandalı başlıyor diye. Bu çok mu sene kaybettiriyor genel olarak sizce? Hani çünkü çok isyan edilmişti sanırım bu duruma.
söyleyeyim. Benim naçizane bildiğim kadarıyla zorunlu hizmete başlıyorsunuz. Zorunlu hizmetin bitmesine 9 ay kala yandala girebiliyorsunuz. Ama zorunlu hizmet bitmeden yandala başlayamıyorsunuz. Yani bu demek ki hem dahiliye zorunlu hizmetini hem de yandala araştırma görevliği zorunlu hizmetini yapmış oluyorsunuz. Ben öyle yapmadım. Yapmak istemezdim açıkçası. İki kere zorunlu hizmeti yapmak demek özellikle bir il merkezinde olduğunuzda 1200 gününüzü, 40 ayınızı zorunlu hizmette geçirmeniz demek. Dediğim gibi yani bu tabii dahiliye bir miktar zarar verir tercihlerde. Ne boyutta verir onu kestiremiyorum.
Teşekkür ederiz hocam.
Hocam ben evet, de bir şey sorabilir miyim? Bu yandal uzmanlığının zorunlu hizmeti dediğiniz şeyi yani normal zorunlu hizmet gibi mi yapıyoruz yoksa belli merkezlerde mi yapıyorsunuz?
Ya orada genellikle ilçeye gitmezsin. İlçeye gitmek dışında benzer.
Teşekkürler.
O zaman hocamızın değerli tavsiyeleri için teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten çok bilgilendirici oldu. Bizim de onkolojiye bakış açımız daha hem iyi yönde hem kötü yönde her yönünü görmüş olduk. Güzel sorular için de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. O zaman başka katkısı olan yoksa eklemek istediği sorusu bence bitirebiliriz o zaman toplantımızı. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Çok güzel bir toplantıydı.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Teşekkürler hocam.
Sağ olun hocam. İyi günler.
Görüşmek üzere.
Basecast.